Ayrım 16.
Aradığı suçluyu bulmuş olmanın sevinciyle ve bu küstah çobana haddini bildirmek, onu doğduğuna pişman etmek için üzengiler üzerinde doğruldu. Önce Çora'ya bağırdı. "Siz burada ne yapıyorsunuz? Adamların verdikleri sözleri bile bilmiyorlar. Planı baltalayan, malların kırılmasına sebep olanlar bunlar işte. Bugüne kadar ne yaptınız burada? Komünistleri, kendi örgütünün komünistlerini böyle mi eğitiyorsun? Bu ne biçim komünist? Sizden cevap istiyorum." Çora başını eğmiş, hiçbir şey söylemiyor, dizgin kayışıyla oynar gibi duruyordu. Çora'nın yerine Tanabay cevap verdi. "Ben nasılsam nasılım, olduğum gibiyim." "Evet evet öylesin. Kolhoz malına isteyerek zarar veren bir halk düşmanısın. Senin gibilerin partide işi yok. Senin yerin hapishane. Sosyalistlik yarışında önümüze engel çıkarıyorsun. Bizi geri bırakmaya çalışıyorsun." "Evet, benim yerim hapishane. Hapishane," diye cevap veren Tanabay için bu herifin sözleri bardağı taşıran son damla olmuştu. Birden öfkelendi. İçindeki acının bu dürtüsüyle isyan etti. Ağzına geleni söyleyecekti artık. Dudakları titremeye başladı. Segiz Bayev'e dik dik bakarak sordu. Daha başka diyeceğin var mı?" Çora araya girdi. "Niye öyle konuşuyorsun Tanabay? Neden her şeyi anlatmıyorsun?" "Ya, demek öyle. Sana da anlatmam gerekiyor, öyle mi? Sen niye geldin buraya? Niye geldiniz? Şimdi ben soruyorum. Kuzuların kırılıp gittiğini söylemek için mi? Bunu ben de biliyorum. Belime kadar boka battığımı söylemek için mi? Bunu ben de biliyorum. Ömrüm boyunca ahmaklık ettiğimi, kolhoz için öresiye bitesine çalıştığımı söylemek için mi? Bunu da biliyorum." Çora sapsarı olmuştu, atından indi. "Tanabay, Tanabay, sakin ol, aklını başına topla." "Defol git başımdan," diye Tanabay onu eliyle itti. "Lanet olsun verdiğin söze, lanet olsun ömür boyu verdiğim emeklere. Hepsinin canı cehenneme, defol git. Benim yerim hapishanedir. Sen bu deri ceketli yeni efendiyi niye getirdin buraya? Beni çileden çıkarması için mi? Beni hapse tıksın diye mi? Hadi bakalım, beni hapse tıksana it oğlu it." Bu sözleri Segiz Bayev'e dönerek söyleyen Tanabay, eline bir şeyler geçirmek için arandı. Arkasında duvara asılı duran tırmığı kaptığı gibi Segiz Bayev'in üzerine yürüdü. "Defol buradan itoğlu it, yok ol," diye Segiz Bayev'e vurmak için tırmığı kaldırdı ve başladı savurmaya. Korkudan ne yapacağını şaşıran Segiz Bayev, yorganın dizginini çekiyor, at şaha kalkıyor, ileri geri gidiyordu. Bu yüzden Segiz Bayev'e kaldırılan tırmık atın başına küt diye indi. Bir daha kaldırdı tırmığı, bir daha atın başına indi. Tanabay'ın gözü dönmüştü. Gülsarı'nın kafasının neden öyle inip inip kalktığını, gemin neden dudaklarını yırtarcasına gerildiğini ve hayvanın şimşek çakan gözleriyle ona çılgınca baktığını Tanabay anlamıyor ama bir yandan da bağırıyordu. "Gülsarı, çekil önümden, çekil! İndireyim şu tırmığı deri ceketli herifin kafasına." Genç yardımcı kadın koşarak geldi. Tanabay'ın kollarına asılarak tırmığı almaya çalıştı. Ama Tanabay onu iterek savuşturdu. Bu sırada Çora da sıçrayıp atına atlamak fırsatını buldu. "Çabuk kaçalım buradan, sizi öldürecek," diye bağırdı. İki adam atlarının başlarını çevirdiler. Tanabay arkalarından koşunca atlarını dört nala kaldırdılar. Köpek de havlayarak atların peşine düştü. Koşarken sendeliyordu. Yerden eline gelen bir avuç toprağı alıp üzerlerine attı. Bir yandan da bağırıyordu. "Benim yerim hapishane, hapishane, defolun buradan, defolun. Benim yerim hapishane, hapishane." Sonunda "yerim hapishane, hapishane," diye soluk soluğa geri döndü. Köpeği büyük bir iş başarmış, görevini yapmış olmanın övüncüyle kuyruğunu sallaya sallaya yanında dolanıyor, bir aferin bekliyordu. Ama Tanabay onun farkında bile değildi. Korkudan benzi sapsarı olan Caydar bir değneğe dayanarak topallaya topallaya kocasının yanına geldi. "Ay sen ne yaptın, ne yaptın?" "Boş yere vurdum, yapmamalıydım." "Boş yere de ne demek, çok kötü oldu." "Yorgaya boş yere vurdum, vurmamalıydım." "Aklını mı oynattın sen? Ne yaptığını bilmiyor musun?" "Elbette biliyorum. Ben bir halk düşmanıyım," dedi Tanabay soluğu kesilerek. Sonra sustu, iki büklüm olarak çöktü. Elleriyle yüzünü kapattı ve sarsıla sarsıla hüngür hüngür ağlamaya başladı. Karısı arkasından tutup sırtını sıvazlayarak, "Ağlama Tanabay, ağlama," diyor ama kendisi de ağlıyordu onunla birlikte. O güne kadar kocasının ağladığını hiç görmemişti. O olaydan 3 gün sonra parti ilçe komitesi olağanüstü toplandı. Tanabay Bakasov yandaki bekleme odasında çağrılmasını bekliyordu. Bu 3 gün içinde uzun uzun düşünmüş, kendisinin suçlu olup olmadığına karar verememişti. Hükümet temsilcisine el kaldırmıştı. Kuşkusuz bu ağır bir suçtu. Ama mesele de bundan ibaret değildi. Yaptığı terbiyesizlik için her cezaya razıydı. Ne var ki öfkeye kapılıp ağzına geleni söylemişti. Kolhoz için o güne kadar yaptıklarını kötülemiş, kargışlar yağdırmıştı. Bunca emek vermekle aptallık ettiğini söylemişti. "Artık bana kim inanır?" diyordu kendi kendine. Belki her şeyi anlatırsam, nasıl bir kış geçirdiğimizi, keçe çadır bile olmadığını, yem ve ot bulunmadığını, uykusuz geçen geceleri, Bektay'ın çekip gittiğini, her şeyi anlatırsam anlayış gösterebilirler. O şartlarda işlerin nasıl yürütüldüğüne kendileri karar versinlerdi. Yaptıklarına pişman değildi. Beni cezalandıracaklarsa cezalandırsınlar dedi kendi kendine. Belki bunun başkalarına bir yararı olur. Başka çobanlara kolaylık sağlarlar. Çobanların nasıl çalıştıklarını, nasıl yaşadıklarını öğrenirler belki. Fakat bir dakika sonra başından geçenleri tekrar hatırlayarak acılara gömülüyor, yumruklarını sıkıp dizlerinin arasına kıstırıyor. "Hayır, ben suçlu değilim, hiç suçum yok," diyordu kendi kendine. Böyle deyince de yine kuşkulara kapılıyordu. Bekleme odasında nedense İbrahim de bekliyordu. "Bunun ne işi var burada? Leş bekleyen kuzguna benziyor," diye düşündü Tanabay ona sırt çevirerek. İbrahim, çoban Tanabay'ın ensesine bakıp içini çekiyor, hiç konuşmuyordu. "Ne diye bekletiyorlar, ne diye işi uzatıyorlar," diyordu Tanabay. Diken üstünde oturur gibiydi. "Ne olacaksa bir an önce olsun." O kapalı kapının ardında herkes toplanmış olmalıydı. Birkaç dakika önce Çora da girmişti içeri. Tanabay başını kaldırıp bakmamış, onu çizmelerine yapışmış Gülsarı'nın sarı tüylerinden tanımıştı. Gülsarı'yı kanter içinde bırakıp hayvanın kılları çizmesine yapıştığına göre pek acelesi olmalı diye geçirdi aklından. Üzerinde Gülsarı'nın teri ve tüyleri bulunan çizmeler Tanabay'ın önünde biraz duraladı. Tanabay başını kaldırıp bakınca kapının ardında gözden kayboldu. Çağrılmayı bekleyen Tanabay için vakit geçmek bilmiyordu. Neden sonra kurul yazıcısı kapıdan uzatıp "Bakasov yoldaş, giriniz," dedi. Tanabay irkildi. Yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı. Yürek atışları kulağının içinde gümgüm ederek içeri girdi. Bir anda gözleri kararmış gibi her şey bulanık göründü. Orada duran adamlar bir sis bulutu içindeydiler sanki. "Oturunuz," diye ilçe kurulu birinci sekreteri Kaştayev uzun masanın ucundaki sandalyeyi gösterdi. Tanabay kurşun gibi ağırlaşan ellerini dizlerinin üzerine koyarak oturdu. Gözlerindeki bulanıklık geçmemişti daha. Başını kaldırıp masanın çevresindekilere baktı. Birinci sekreterin sağ yanında azametli bir tavırla Segizbayev oturuyordu şimdi. Onu görür görmez nefreti uyandı. Gözleri iyice açıldı. Her şeyi, herkesi açık açık görüyordu şimdi. Masada oturanlar arasında en kara suratlısı, dalağa patlamış gibi kızarıp bozaranı Segizbayev'di. En solgunu, yüzünün bütün kanı çekilmiş olanı ise Çora. Çora, masanın uç tarafında Tanabay'a yakın yerde oturuyor, yeşil çuha üzerinde parmaklarını sinirli sinirli hareket ettiriyordu. Onun karşısında kolhoz başkanı Aldanov vardı. Suratı asıktı, hırıldayarak soluyordu. Tanabay konusundaki olumsuz tavrını apaçık belli ediyordu. Bakalım ne olacak der gibi bir bekleyiş içindeydiler. Sonunda birinci sekreter başını önündeki kağıtlardan kaldırdı. "Komünist Bakasov'un durumunu konuşacağız," dedi kelimelerin üzerine basa basa. İçlerinden biri, "Sözde komünist demek istiyorsunuz herhalde," diye mırıldandı. Tanabay içinden bunlar kollarını iyice sıvamışlar diye düşündü. Merhamet bekleyecek değilim. Niye merhamet bekleyeyim ki? Suçlu muyum ben? Kendisi için bir karar vermek üzere toplananların birbirine gizli, rakip iki gruptan oluştuğunu ve bu olaydan iki tarafında kendilerine bir pay çıkarmak için çırpındıklarını Tanabay bilmiyordu. Kaçkatayev, Segizbayev'in kendi yerine göz diktiğini seziyordu ama gerginliğini otoritesini sarsacak noktaya getirmeden işi nasıl bir çözüme kavuşturacağını pek bilemiyordu. Kendini küçük düşürmeyecek bir çözüm yolu arıyordu kafasında. Parti sekreteri Segizbayev'in raporunu okudu. Raporda Aktaş kolhozunun çobanı Tanabay Bakasov'un gerek sözle gerek fiille işlediği suçlar tek tek anlatılıyordu. Bu anlatılanlar arasında Tanabay'ın reddedeceği hiçbir şey yoktu. Hepsi olmuştu. Ama raporun genel havası, ifade tarzı pek ağırdı. Bu Tanabay'ı karamsarlığa düşürdü. Bu korkunç, bu iğrenç rapora karşı koyacak gücünün olmadığını anladı. Her yanını ter bastı. Bu kağıt Segizbayev'in kendisinden de kötü ve korkunçtu. Tırmıkla saldırabileceği bir şey değildi bu kağıt. Kendini savunmak için söylemeyi düşündüğü şeyler kabından dökülen cıva gibi bir anda dağılıp gitti kafasında. Bu sözlerin hiçbir önemi yoktu artık. Çobanların her zaman o yok bu yok yakınmalarından farklı bir değeri olmayacaktı bu sözlerin. Aklını mı kaçırmıştı? Bu korkunç rapor karşısında onun söyleyeceklerinin ne değeri olurdu ki? Kiminle nasıl çarpışırdı? Raporun okunmasından sonra Kaşkatayev Tanabay'a sordu. Bakasov yoldaş, parti üyesi Segizbayev yoldaşın raporunu dinlediniz. Anlattıklarının doğruluğunu kabul ediyor musunuz? Evet dedi Tanabay suratını asarak. Kimse bir şey söyleyemedi. O raporda yazılanlardan hepsi korkmuş gibiydiler. Şaşırmışlardı. Aldanov, gördünüz mü nasıl işler oluyor der gibi masadakilere tek tek baktı. Herkesi süzüyor, böbürleniyordu. Segizbayev söz alıp konuşmaya başladı. Parti üyesi yoldaşlar, izin verirseniz ben durumu biraz açıklamak istiyorum. Bazı yoldaşları uyarmak isterim ki, komünist Bakasov'un davranışı basit bir kabadayılıktan öte bir durumdur. Bu yoldaşlara şunu söylemek istiyorum. Eğer bu basit kabadayılıktan ibaret olsaydı, inanın ki onu bu kurula getirmezdim. Kabadayılarla başa çıkmak için başka usullerimiz de var. Mesele Bakasov'un beni aşağılaması da değil. Ben ilçe parti komitesini temsil ediyorum. Demek oluyor ki partiyi temsil ediyorum. Böyle olunca da partinin aşağılanmasına izin veremem. Bunu görmezlikten, duymazlıktan gelemem. Bu olayın en önemli yanı, partiye kayıtlı komünistlerle kayıtlı olmayanlar arasında yürütülen siyaset ve eğitimle ilgili çalışmaların hiç de iyi gitmediğini göstermesidir. Bu olay, ilçe parti komitesinin ideolojik çalışmalarda başarısız olduğunu da gösteriyor. Biz hepimiz Bakasov gibi komünistlerden, onun gibi düşünenlerden sorumluyuz. Bu görüşte olan yalnız Bakasov mu, yoksa başkaları da mı var? Bunu bilmeliyiz. Bana deri ceketli yeni efendi dedi. Deri ceketli sözünü bir yana bırakalım. Yeni efendi demek de ne oluyor? Bakasov'a göre ben, bir Sovyet vatandaşı ve partinin temsilcisi olan ben yeni efendiymişim. Yani halkı ezen bir ağ. Evet, evet öyle. Bunun ne demek olduğunu, art niyetini anlıyor musunuz? Daha başka bir şey söylemeye gerek yok sanırım. Meselenin bir de öbür yanı var. Aktaş kolhozunda hayvanlarla ilgili durumu, işlerin fena olduğunu görünce çok üzüldüm. Bakasov komünistlik adına verdiği sözü unuttuğunu söyleyince ona halk düşmanı dedim. Senin yerin parti değil, hapishanedir dedim. Bu sözlerimle ona hakaret ettiğimi kabul ediyorum. Kendisinden özür dilemeyi de düşünüyordum. Ama haklı olduğumu görüyorsunuz. Onun için o sözlerimi geri almak şöyle dursun, Bakasov'un tehlikeli ve tavırlarının düşmanca olduğunda ısrar ediyorum. Ah ah neler geçmemişti Tanabay'ın başından. Savaşın ilk gününden sonuna kadar ateş altında yürümüştü. Ama ne kendisinin ne de bir başkasının şimdi olduğu gibi çığlık çığlık yanacağını aklına bile getirmemişti. Çegiz Bayev'in konuşması tıpkı cephede olduğu gibi uğulduyordu kulaklarında. Yüreği bir kopmuş gibi çöküyor, bir yukarı tırmanıp ağzına geliyordu. Sonra güm diye aşağı ve hop diye yine yukarı çıkıyordu. Ama mermiler vücuduna tam isabet ediyor, yüreğini, bütün vücudunu kevgire çeviriyordu. Ey Tanrım, hayatımın aslı haline gelen çalışmam, ömür boyu çabalamam, emeklerim, baş dayanağım olan armanım, ülküm ne oldu, nereye gitti? Ölesiye bitesiye çalışmamın sonunda ola ola halk düşmanı mı olacaktım? Bana böyle mi diyeceklerdi? Bir gün bana böyle diyeceklerine asla inanmazdım. Ben zavallı, yıkık dökük Koray için, sürgüne tutulan, kırılıp giden kuzular için, talihsiz Bektay için dertlenip duruyorum. Bütün bunlar kimin umrunda diye düşünüyordum. Segiz Bayev'in deli bir çekiç, her kelimesi de bir çiviydi. Çakıyor ha çakıyordu. Raporumda belirttiğim hususlara bir kez daha kısaca değinmek istiyorum. Bakasov bizim yönetim düzenimizden, kolhozdan nefret ediyor. Sosyalist rekabetten nefret ediyor. Bizim sosyal düzenimizin hepsinden nefret ediyor. Bunu kolhozun parti örgütleyicisi Çora Sayakov'un da önünde açıkça söylemekten çekinmedi. Onun bu davranışlarının ceza kanununa göre cezalandırılması gerekir. Bir hükümet temsilcisine görevi başındayken saldırmıştır. Beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Bakasov suç işlemiştir. Bu odadan suçlu olarak çıkmalı ve tutuklanmalıdır. Suçu ceza kanununun 58. maddesine uymaktadır. Hele onun parti üyesi olarak kalması, parti içinde herhangi bir yerde bulunması bence asla mümkün değildir. Segiz Bayev aşırı isteklerde bulunduğunun farkındaydı. Onun için komite Tanabay'ı mahkemeye sevk etme kararı almazsa hiç değilse partiden çıkarılmasını istiyordu. Deve istiyordu ki Biye 4 yaşını geçmiş dişi at alabilsin. Kaşkatayev bu isteğe karşı çıkamazdı ve bu da Segiz Bayev taraftarlarının gücünü arttırdı. Kaşkatayev sinirlenmeye başlamıştı. Bakasov yoldaş, kendinizi savunmak için ne diyeceksiniz dedi. Hiçbir şey, hepsi söylendi zaten. Demek oluyor ki ben başından beri hep bir halk düşmanıymışım. Öyleyse benim fikirlerimi, savunmamı niçin dinleyeceksiniz? Ne isterseniz yapın, siz bilirsiniz. Siz kendinizin samimi bir komünist olduğunuza inanıyor musunuz? Şimdi bunu kanıtlayamam. Suçlu olduğunuzu kabul ediyor musunuz? Hayır. Yani siz kendinizi herkesten daha akıllı mı sanıyorsunuz? Hayır, tam tersi. Kendimin herkesten daha ahmak olduğunu düşünüyorum. Söz istiyorum dedi bir ses. Omzunda komsomol rozeti bulunan bir genç ayağa kalktı. Oradakilerin en genciydi. Sesiyle olduğu gibi beti benziyle de çocukluktan henüz çıktığını belli ediyordu. Yine de çocuk sayılırdı daha. Tanabay onu yeni fark ediyordu. İçinden, hadi evlat gürle bakalım, hepsini bastır, hiç acıma. Senin yaşındayken ben de öyle yapardım. Kimsenin gözünün yaşına bakmazdım diye geçirdi aklından. O anda Kulubay'ın buğdayları söküp çıkararak toprağı çiğneyerek bozduğu ekin tarlası gözünün önüne geldi gitti. Sanki bulutları ve karanlığı yararak çakan şimşeğin o bir anlık ışıltısını görmüştü o tarlada. Yine o anda baştan başa irkildi. Sanki gök gürlemesi onun içinde kopmuştu ama sesi duyulmuyordu. Bu hayalden Kaşkatayev'in sesiyle sıyrıldı. Konuşun Kerim Bekov. Ben Bakasov yoldaşın davranışını doğru bulmuyorum. Bu davranışı için partiden bir ceza alması gerektiğine de inanıyorum. Ancak ben Segiz Bayev yoldaşın sözlerine de katılmıyorum. Kerim Bekov sayınkanlı olmaya çalışıyordu. Ben burada Segiz Bayev yoldaşın tutumunun ve onun davranışının da ele alınmasını, tartışılmasını talep ediyorum. Biri araya girdi. Ya demek böyle, komsomollarda iş ve disiplin böyle mi oldu? Kurallar böyle mi oldu? Hepimiz aynı kurallara bağlıyız dedi Kerim Bekov. Biraz duraladı. Sinirlerini yatıştırmaya çalışıyordu ama bunu başaramadı. Öfkeli, suçlayıcı konuşmasına devam etti. Kolhozumuza en çok emeği geçmiş bu yaşlı, tecrübeli komünist çobana hakaret etme yetkisini size kim verdi? Hadi bana da halk düşmanı deyin bakalım. Siz bunu kolhozun durumuna çok üzüldüğünüz için yaptığınızı söylüyorsunuz. Peki o duruma çobanın sizden daha az üzüldüğünü mü sanıyorsunuz? Bunu hiç düşünmediniz mi? Onun sürüsüne vardığınız zaman onun ne durumda, işlerin ne durumda olduğunu, hangi şartlar altında yaşadığını sordunuz mu? Kuzuların niye kırılıp gittiğini sordunuz mu? Kendi raporunuzdan da anlaşıldığına göre oraya varır varmaz bağırıp çağırmaya başlamışsınız. Kolhozlarda kuzulama döneminde çobanların ne zor günler geçirdiklerini bilmeyen var mı? Ben görevim gereği dağlarda, kırlarda sık sık dolaşırım. Oralarda genç çobanlarla konuşurken utanıyorum. Onlardan çok şey istiyoruz ama gerekli yardımı yapmıyoruz. İşte bunun için utanıyorum. Kolhoz koralarının ne durumda olduklarını gördünüz mü hiç? Yem var mı? Ot var mı? Ben de bir çoban çocuğuyum. Sürü bakımının ne olduğunu, kuzuların neden kırılıp gittiklerini çok iyi bilirim. Bir de şu var, işler hep eskisi gibi gidiyor. Bize tarım enstitüsünde öğrettikleri gibi değil. Bu durumları görünce insanın içi kan ağlıyor. Segizbayev onun sözünü keserek karşılık verdi. Kerim Bekov yoldaş, bizim gönlümüzü yumuşatmaya, merhamet duygularımızı uyandırmaya çalışıyorsunuz. Duygu denen şeyi sakız gibi uzatabilirsiniz. Bize duygu değil kanıt gerek, somut kanıtlar, gerçekler gerek. Affedersiniz ama dedi Kerim Bekov, burası bir mahkeme salonu değil. Biz de bir suçluyu yargılamıyoruz. Kurulumuzda bir yoldaşımızın durumunu tartışıyoruz. Bir komünistin meselesi var, onun üzerinde duruyoruz. İşte onun için Bakasov yoldaş niye öyle davrandı diye düşünmemiz gerek. O hareketi elbet bir ceza görür. Ama şunu da düşünün. Bakasov kolhozun en iyi çobanlarından biridir. Bunu herkes kabul eder. Böyle birini o davranışta bulunmak zorunda bırakan, onu bu duruma getiren nedir? İşte bunu düşünelim. Kaşkateyev'in keyfi kaçmıştı. Oturunuz dedi. Siz bizi asıl meseleden uzaklaştırıyor, konuyu saptırıyorsunuz Kerim Bekov yoldaş. Bana göre burada bulunanların hepsi kabul eder ki komünist Bakasov ağır bir suç işlemiştir. Bu ne biçim hareket? Hiç böylesi görülmüş müdür? Temsilcilerimize hiç kimsenin tırnakla saldırmasına göz yumamayız. Parti yetkilisinin otoritesini sarsacak bir davranışı hoş göremeyiz. Siz Kerim Bekov yoldaş, hoşgörü merhamet duyguları yerine komsomol işlerini hale yola sokmak için kafa yorsanız daha iyi edersiniz. İş iştir, duygu da duygu. Bakasov'un saldırısı hepimizi ilgilendirir. Hepimiz için yapılmış gibidir. Artık parti içinde ona yer yok. Sayakov yoldaş, siz kolhozun parti örgütleyicisi olarak raporda yazılanların doğruluğunu kabul ediyor musunuz diye sordu Çora'ya. Çora beti benzi sapsarı olarak sandalyeden usulca kalktı. Evet dedi ama açıklamak istediğim... Neyi açıklayacaksınız? Her şeyden önce ben Bakasov meselesini kendi parti örgütümüzde de ele almamıza izin verilmesini isterdim. Buna gerek yok. İlçe Merkez Komitesi'nin aldığı kararı daha sonra kolhoz komünistlerine bildirirsiniz. Başka söyleyecek bir şeyiniz var mı? Açıklamak istediğim... Neyi açıklayacaksınız Sayakov yoldaş? Bakasov'un partiye karşı davranışı ve sözleri apaçık değil mi? Açıklanacak başka bir şey yok. Aslında bu olaydan siz de sorumlusunuz. Komünistleri eğitme görevini gereği gibi yapamadığınız için size de bir ceza verilmesi gerek. Hem siz Segizbayev yoldaşa bu olayı bu kurula bildirmemesini niçin rica ettiniz? Onu şikayetten niçin vazgeçirmek istediniz? Meseleyi örtbas etmek, saklamak mı istiyordunuz? Ayıp, oturunuz. Böylece tartışma başladı. Makine ve traktör istasyonunun müdürü ile ilçe gazetesi redaktörü Kerim Bekov'u desteklediler. Bir ara Tanabay'ı savunmada başarıya ulaşır gibi oldular. Ama Tanabay yıkılmış, kendinden geçmiş, onların ne konuştuklarını dinlemiyordu bile.